Ayrım 8.
Tamamıyla divan nazmının özelliklerini taşıyan bu şiirlerden sonra, Tanzimat şiirinin ilk neslinde olduğu gibi Ekrem'de yeni bir söyleyiş aramağı koyulur ve bunu ilk defa Yadigar-ı Şebap'ta dener. Esası tekellüfsüzlük, tabiilik ve sade dilanelik, samimilik olan bu söyleyişin dili, zamanla ve sanatkarane, sanat eserine yakışır şekilde olmak kaygısı ile değişerek, Arapça ve Farsça tamlamalarla dolar ve böylece 1880'den sonra şiirin dili konuşulan dilden iyice uzaklaşır. Bu ilk şiirlerde divan nazmının şekilleri de tamamıyla hakimdir. Ancak şair bu şekillerden vazgeçmemekle beraber sonraları yeni nazım şekillerini denemekten de geri kalmamıştır. Veznin konuya uygun bir ahenge sahip olarak seçilmesi, yani vezinlerin müzik bakımından ele alınmaları zaruretini de ilk defa ileriye süren Ekrem'dir. Şiirlerinin başlıca temaları aşk ve tabiattır. Türk şiirinde kadının gerçek ve estetik değerini alması Ekrem'ledir. Fakat onun şiirlerinde büyük aşkların derin ve sarsıcı heyecanı değil, ancak küçük duygulanmaların, hayal kırıklıklarının ve ayrılıkların hafif hüzünlü terennümlerini bulabiliriz. Bu melankolik atmosferin doğuşunda Fransız romantiklerinin ve hele pek beğendiği Musset ve Lamartine'in tesirleri oldukça görülebilir. Hele dinin sınırlarını aşamayan metafizik düşüncelerin yer aldığı bazı lirik şiirlerinde ve mersiyelerinde Lamartine'in tesirleri daha da bellidir. Hayatının acıklı olayları onu aynı zamanda Tanzimat devrinin tanınmış bir mersiye şairi haline de getirdi. Fakat bu mersiyelerde ölümün bir felaket halindeki büyük ızdırabını Makber'de olduğu gibi bulmak güçtür. Ancak bu şiirlerle Türk şiirine yine ilk defa olarak aile olaylarının girmiş olduğunu da kaydetmek gerekir. Zengin bir hayal gücünden ve derinlemesine bir duygulanıştan uzaklığı ve buna karşılık lirizmin doğuşunda bu iki unsurun büyük tesirleri oluşu şiirlerindeki lirizmi oldukça zayıflatmıştır. Şiirin yalnız nazma mahsus olamayacağı, güzelliği sanatlı olarak anlatabilen her yazı şeklinde de şiirin bulunabileceği inancı ona, ilk olarak Halit Ziya tarafından denenen ve edebiyatı cedide ve fecri ati devirlerinde büyük rağbet görecek ve en güzel örneklerini verecek olan mensur şiir şeklinde de örnekler verdirdi. Tanzimat şiirindeki batılılaşma hareketinin asıl büyük ihtilalcisi ise Abdülhak Hamid Tarhan'dır. Kaidelerle pek ilgisi bulunmayan, onlardan hiç hoşlanmayan, Batı şiirinde görüp beğendiği ve Türk şiirinde olmayan her özelliği tereddütsüz olarak ve büyük bir pervasızlıkla gerçekleştirmeye derhal koyulan odur. Divan edebiyatı taraftarlarının daima büyük gürültülerle karşıladıkları bu aşırı kararlar ve ani uygulamalar, bir yandan yeni şiirin ağır temposunu zaman zaman hızlandırmak gibi başarılı sonuçlar sağlarken, bir yandan da bu ihtilal atmosferi içinde şairi düzensizliğe ve plansızlığa da sürüklemiştir. Bu karakteri ile Hamid, Türk şiirini batılılaştırma bahsinde düşünenden çok yapan adamdır. Bu bakımdan Ekrem ile birlikte bir bütün oluştururlar. 1852'de İstanbul'da doğan Hamid, devrin tarihçilerinden ve devlet adamlarından Hayrullah Efendi'nin oğludur. Öğrenimine İstanbul'da başladı. Ayrıca özel dersler de alıyordu. 1861'de ağabeyisi Nasuhi Bey ile Paris'e giderek bir yıl kadar bir koleje devam etti. Dönüşte İstanbul'daki Amerikan Koleji'ne verildi. Bir süre sonra memurluk hayatına başladı ve babası Tahran Elçiliği'ne tayin edilince o da oraya gitti. Orada aldığı özel derslerle Farsçasını ilerletti. Babasının ani ölümü 1866 üzerine İstanbul'a döndü. 1876'da Paris Elçiliği'ne katip olarak gönderilinceye kadar geçen süre içinde Namık Kemal, Recaizade Ekrem ve Sami Paşazade Sezai ile dost olmuş ve yazı hayatına da başlayarak yazdığı 4 piyesle ilk edebi ününü sağlamıştır. Paris'te 2,5 yıl süren görevi sırasında Fransız edebiyatını daha yakından tanıdığı gibi edebi çalışmalarına da devam etti. Uzun süren memurluk hayatı süresince Londra Elçiliği Müsteşarlığında, Brüksel Elçiliğinde ve Meclisi Ayan üyeliğinde bulundu. Cumhuriyetten sonra milletvekilliğine seçildi ve bu görevde iken 13 Nisan 1937'de öldü. Şiir kitapları Sahra 1879, Makber 1885, Ölü 1885, Hacle 1886, Bunlar Odur 1886, Divaneliklerim yahut Belde 1886, Bir Sefilenin Hasbihali 1886, Baladan Bir Ses 1912, Validem 1913, İlhamı Vatan 1916, Garam 1923. Tamamıyla klasik bir edebiyat kültürüyle yetişen Hamit, ancak Tahran'dan döndükten sonra Şinasi, Namık Kemal ve Ekrem'i okumaya başlamış ve ilk denemelerini zamanın en çok rağbet gören edebi türü olan tiyatroda yapmıştır. Sahra'nın yayımlanmasına kadar basılı şiirleri bazı piyeslerindeki birkaç manzumeden ibaretti. Bazı değişikliklerle sonradan Sahra'ya da alınan Duhteri Hindu 1875 piyesindeki Tenavum manzumesi, bunların içinde şekil bakımından yeni olduğu gibi söyleyiş bakımından da Yadigar-ı Şebab'ın tesirindedir. Gözleme dayanmayan bir kır ve köy hayatının övgüsü olan Sahra, gerek konusunun ve gerekse nazım şekillerinin yeniliği ile o dönemde bir hamle değeri taşır. Batılı Türk şiirinde tabiat tasvirlerinin ilk örnekleri bu eserle başlar. Fransız şiirinin serbest nazım şekli de sanıldığı gibi çok sonraları değil, bu eserle beraber gelir. Ancak Ekrem zamanla Yadigar-ı Şebap'taki söyleyişten nasıl ayrılmışsa, Hamit ve Sahra'daki söyleyişten aynı şekilde ayrılarak Arapça ve Farsça'nın yeniden hakimiyet kurdukları bir söyleyişe saptı. Sahra ile aynı tarihlerde yazıldığı halde ondan 7 yıl sonra yayımlanan Belde, Paris'teki sanat ve eğlence hayatının akislerini taşır. Her iki eserdeki parçalarda lirizm bakımından çok zayıftırlar. İlerleme idealine, geçmişin ihtişamına ve metafizik düşüncelere kadar uzanan zengin bir muhteva ile dolu olup 1880-1885 yılları arasında yazıldıkları halde hiçbir şiir kitabında yer almayan Mazi Yolcusuna Atti Yolu, Bir Vaize Bir Mevize, Melikut'tan Safiline, Bir Nazar, Kürsi-i İstihrak gibi mühim manzumelerinde dil ve üslubun yukarıda dokunulan değişikliğini açıkça görmek mümkündür. Şairin 1885'te ilk eşi Fatma Hanım'ı kaybetmesi, hayatının belli başlı olaylarından biri olduğu gibi sanatının daha dengeli bir yöne yönelmesinde de amil olur. Arka arkaya yayımladığı Makber 1885, Ölü 1885 ve Hacle 1885 hep ölüm teması etrafında toplanan bir dizi kurarlar. İlk ikisinde biri hissi ve diğeri de fikri olmak üzere iki kadro vardır. Ölüm karşısında duyulan ızdırapla ölüm ve diğer metafizik problemler hakkındaki düşünceler bu eserlerde birbirini kovalayan dalgalar halindedir. Hakikatte şairdeki metafizik düşüncenin hareket noktası ferdi ızdıraptır. Bunun içindir ki bu düşünceler ızdırabın hafifleyip artmasına göre değişik ve hatta birbirine zıt şekiller gösterirler ve şaire çağdaşlarınca tezatlar şairi sıfatını da verdirirler. Duygularda bağlı olan bu düşünüş sistemi nihayet fasit bir dairenin içine girer ve sonunda şair ancak dini imana bağlanmak suretiyle buradan kendisini kurtarabilir. Böylece Ziya Paşa'da ve Ekrem'de görülen dinin kontrolü altındaki metafizik düşünüş Hamit'te de kendini gösterir. Dinin kontrolündeki her düşünüş ise nihayet Ziya Paşa'da olduğu gibi bir agnostisizm, aklın yetersizliğine varır. Hamit'te de önce büyük ümitlerle sarıldığı akılın kainatın sırlarını çözmek hususundaki yetersizliğini kabul ederek sonunda Tanrı fikrine bağlanır. Tanrı'yı ise bazen dinin ve bazen de tasavvufun anlattıkları şekillerde düşünür. Bununla beraber Hamit, Tanzimat şiirinde serbest düşünüşe yine en çok yaklaşandır. Bu yakınlaşmayı bilhassa Garam'da görmek mümkündür. 1912'de Servet-i Fünun'da tefrika edilip 1923'te kitap halinde basılmış olan bu uzun manzum eserin yazılması ise 1877'de başlar. Hazin bir aşk macerasını süslediği ve mistisizm ile naturalizmin ve materyalizmin karşılaştırıldığı Garam, dine aykırı görülerek itirazlarla karşılandı. Şairin metafizik düşüncelerinde genellikle Victor Hugo'nun tesirleri görülür. Makber, Ölü, Hacle dizisi, ölümün geride bıraktığı ağır ızdıraptan yavaş yavaş şairin tekrar hayata yönelişinin de çok açık bir grafiğini çizer. Makber'de sadece ölen sevgiliye ait ferdi ızdırapla ondan doğma metafizik düşünce hemen hemen dengede oldukları halde, Ölü'de bu denge metafizik düşüncenin lehine olarak bozulur ve ferdi ızdırap sadece bir hareket noktası haline gelmeye başlar. Hacle'de ise ölen sevgili ve onun ızdırabı zaman zaman anılan uzak bir hatıra haline gelirler ve içgüdüler üstün gelmeye başlayarak şair metafizik düşüncenin baskısından da sıyrılır ve yeniden hayata yönelir. Bunlar odur. Yine Fatma Hanım'la ilgili olmakla beraber sadece onun ölümünden önce yazılmış şiirleri ihtiva eder. Fakat şairin asıl kullandığı temalar Ekrem'de olduğu gibi aşk ve tabiattır. Yukarıdaki dört eserinden başka daha birçok şiirlerinde de aşk başlıca temayı teşkil eder. Zaman zaman çok şiddetli bir ihtiras halinde beliren bu aşkın genellikle duygulardan çok duyulara bağlı bulunduğunu söylemek gerekir. Divan şiirinde sadece bir motif ve tanzimatın ilk neslinde nihayet bir tasvir malzemesi olan tabiat ise Hamit'te duyulan üzerinde düşünülen ve psikolojik unsurlarla karışan mühim bir tema olmuştur. Bir tema ağırlığında olmamakla beraber Hamid'in şiirlerinde sosyal unsurlara da rastlanır. Bunlar bazen garanda ve bir sefilenin hasbı halinde olduğu gibi bazı sosyal aksaklıklara ve bazen de ilhamı vatanda olduğu gibi yurtseverlik duygularına aittir. Ancak şairin metafizik düşüncelerinde gördüğümüz sistemsizliği sosyal meseleler hakkındaki düşüncelerinde de aynen bulabiliriz. Tanzimat şiirindeki batılılaşmayı bir ihtilal havası içinde gerçekleştirmeye çalışan ve mizaç bakımından sürekli bir değişme ihtiyacı içinde bulunan Hamid'in bu sebeplerle bir düzen ve denge düşüncesinden uzak olduğunu belirtmiştik. Gerçekten şiirlerinde hem şekil hem muhteva ve hem de dil bakımından göze çarpan karışıklık çok açıktır. Nazım şekilleri arasında hem Doğu'ya ve hem de Fransız şiirine ait olanlar bulunduğu gibi hiçbir tarafa bağlı bulunmayanlar, tamamıyla kendi icadı olanlar da vardır. Bazı şiirlerinin çok Türkçe bir dil ve üslupla yazılmalarına karşılık, bazı şiirlerinde Arapça ve Farsçanın tamamıyla hakim bulunduğu bir dil ve çok yüklü bir üslup görülür. Aynı şekilde çok ince duygu ve düşüncelerin yanı başında basit duygu ve düşüncelere rastlamak da daima mümkündür. Bu düzensizlik, karışıklık şeklindeki bu değişiklik, onun mizacının ve şiirlerinin en belli özelliğidir. Bununla beraber bütün bunların onun şiirlerini monotonluktan kurtardığını, her an değişik ve daima canlı bir atmosfere sahip kıldığını da kabul etmek gerekir. Gerçekten Hamid, Tanzimat şiirinin en renkli şairidir. Hayal gücünün zenginliği, duygularının çeşitliliği ve sıcaklığı onu Tanzimat'tan sonraki Türk edebiyatının en büyük lirikleri arasına sokmuştur. Tanzimat devrinde daha çok eski şiirin temsilcisi olarak ün salmasına rağmen, batılı tarzda da başarılı örnekler vermiş olan tek şahsiyet ise Muallim Naci'dir. 1850'de İstanbul'da doğdu. Bir saracın oğludur. Asıl adı Ömer'dir. Aziz Efendi'nin muhayyelatındaki kıssağı Naci'den duygulanarak şiirlerinde Naci adını kullandı. Muallim sıfatı ise Tercümanı Hakikat gazetesinin edebi ilavesini yönettiği sırada gençlerin gazeteye gönderdikleri yazıları bu adla düzeltmesinden çıkmıştır. Said Paşa'nın mahiyetinde olarak imparatorluğun birçok yerlerinde uzun süre dolaştıktan sonra Paşa'nın Hariciye Nazırlığına tayini üzerine tekrar İstanbul'a döndü. Paşa'nın Berlin elçiliğine tayininde ise oraya gitmek istemeyerek İstanbul'da kaldı ve yazı hayatına atıldı. Kendi kendisini yetiştirenlerdendir. Mektebi Hukuk ve Galatasaray Sultanisi Edebiyat Öğretmenliklerinde ve 2. Abdülhamit'in Vaka Nüvisliğinde bulundu. 11 Nisan 1893'te İstanbul'da öldü. Şiir kitapları Ateşpare 1884, Şerare 1885, Firuzan 1886, Sümbüle 1 1890, Yadigar-ı Naci 1896. Naci'nin ismi Türk edebiyatında 1880'den sonra duyulmuş ve kısa zamanda üne ulaşmıştır. Bu hızlı ve yaygın ünde şiirdeki eski yeni mücadelesinin 1885-1893 arasındaki en şiddetli safhasına eski edebiyat taraftarlarının lideri olarak adının geniş gürültülerle karışmış olmasının da payı büyüktür. Eski nazmın tekniğini iyi bilen ve ona kuvvetle hakim olan Naci'nin bu teknikle yazdığı şiirlerin sayısı, Batı'nın tesirinde yazdığı şiirlerin sayısından çoktur. Aydın bir aileye mensup bulunmaması ve üstelik yetişme ve gelişme çağında İstanbul'un aydın çevrelerinden uzakta kalması, yeni edebi akımlardan zamanında haber alamaması Fransızcayı geç öğrenmesi ve bu yüzden Batı edebiyatı ile de erken temasa geçememesi gibi sebeplerle bir hamle adamı karakteri taşımasına rağmen, daha çok eski edebiyat saflarında kalan Naci, Fransız edebiyatını tanıdıktan sonra Batı edebiyatının da değerini iyice anladı. Ancak Fransız edebiyatından tercümeler yaptığı ve bir de piyes yazdığı halde tam bir dönüş yapmanın artık imkansızlığı karşısında ortalama bir yol tutturarak Türk edebiyatının kökten değil, kısmi bir şekilde modernleştirilmesine taraftar olabildi. Bu davranışı onu batılı tarzda da şiir denemelerine götürdü ve başarılı örnekler verdi. Daha çok Ateşpare'de rastlanabilen bu örnekler arasında Kuzu, Dicle, Kebüter, Şam-ı Gariban en tanınmış ve beğenilmiş olanlarıdır. Naci'nin kendini hararet ve samimiyetle kuşatan eski edebiyat taraftarlarının büyük hayranlıkları arasında ömrünün vakitsiz sona erişi eski şiirinde ölümünü hızlandırdı. Tiyatro. Anadolu Türkleri arasında dramatik türün ne zaman başladığı ve ne gibi örnekler verdiği meselesi henüz kesin olarak aydınlanmış değildir. Şimdiki halde bu dramatik örnekler hakkında en eski belge Bizans imparatorlarından Alexios ölümü 1118'in kızı Anna Komnini 1083-1148'in babasına ait olarak yazdığı Alexiade adlı kroniktir. Burada bildirildiğine göre Selçuklulara karşı savaşa gideceği sırada hastalanan ve bu yüzden gidemeyen babasının hastalığı bahane şeklinde yorumlanarak Türklerce onun korkaklığı bir farz halinde temsil edilmiştir. Fakat bu geleneğin Anadolu Türkleri arasında sonraları da devam ettiğine dair başka bir belgeye henüz rastlanamamıştır. Tanzimat'a kadar dramatik türü Karagöz ve onun canlı şekli olan orta oyunu ile tanıyan Türk seyircisi, Tanzimat'tan sonra bu türün Avrupa'yı şekillerini de tanımaya başlar. Biri cansız, biri canlı olan Karagöz ve orta oyunu birer halk tiyatrosu örneğidirler. Aynı tekniğe ve hemen hemen aynı repertuara sahip bulunan bu oyunlarda, Avrupa'yı bazı dramatik çeşitlerde de olduğu gibi, vakanın yürütülüşü başlıca iki kişinin üzerindedir. Şive taklitlerinin de mühim bir rol oynadığı Karagöz ve Orta Oyunu'nda, imparatorluk halkının bütün etnik zümrelerinin temsilcilerini, onların değişik olaylar karşısındaki davranışlarını, zihniyetlerini, zevklerini, adetlerini ve konuşma tarzlarını bulmak mümkündür. Tanzimat edebiyatının hazırlık safhasından bahsedilirken, Batı medeniyetinin Türkiye'de yerleşmesinde tiyatronun oynadığı rol belirtilmiş ve Türk halkının geniş ilgisi karşısında bu yeni türün çok hızlı bir gelişme gösterdiği de kaydedilmişti. Gerçekten Tanzimat'ın daha ilk yılında İstanbul'da tiyatro binaları yapılmaya başlanmış ve önceleri rakipsiz olan yabancı tiyatro toplulukları zamanla yerlerini yerli topluluklara bırakmışlardır. Ancak bu yeni türün tamamıyla yerlileşmesi için 30 yıllık bir zamana ihtiyaç hasıl olmuştur. Devrin şartlarına göre de böyle bir zamanın geçmesi normaldir. Çünkü tiyatronun o zamanki seyircisi yalnız Batı kültürü ile temasa geçebilmiş, sayıları sınırlı aydınlardan oluşmuştur. Üstelik tiyatronun henüz pahalı bir eğlence olması bu ufak seyirci topluluğunu daha da daraltmıştır. İslamiyet'in kadını kapalı tutması, bu sebeple Türk kadınının sahneye çıkamaması ve orta oyununun halk arasında henüz rağbette bulunmaması gibi tesirlerde Avrupa'yı Türk tiyatrosunun daha kısa bir zaman içinde kurulmasına ayrıca engel olmuşlardır. Böylece Türk tiyatrosu uzun süre sanatçı olarak azınlıklar arasında Türk yaşayışını en çok benimsemiş olan Ermenilerden faydalanmak zorunda kalmış ve Türk kadını sahneye ancak 1919 yılında çıkabilmiştir. Ermeni sanatçıların Türkçeyi iyi konuşamamaları Türk seyircisinin sürekli şikayet konusu olduğu halde 1840'tan başlayarak İstanbul'da oldukça hareketli bir sahne hayatı kurulmuştur. Tiyatro tesislerinin çok masraflı olmaları sebebiyle bu masrafları karşılamak için bazı yerli müteşebbislerin tiyatro açma hususunda resmi tekeller edinmelerine rağmen 30 yıl içinde sahne hayatının gösterdiği gelişme oldukça büyüktür. Önce yabancı müteşebbislerin kurdukları İtalyan ve Fransız tiyatroları ile yerlilerce kurulmuş olan Hacı Naum, Hasköy, Şark ve Ortaköy tiyatrolarından sonra 1867'de kurulup yarı resmi bir himaye görmüş olan ilk ciddi Türk tiyatrosu Osmanlı tiyatrosudur. Sonraları Müslüman olup Yakup adını alan Güllü Agop tarafından İstanbul'da Gedikpaşa'da kurulmuş olan bu tiyatro Devrin devlet adamlarının ve edebiyatçılarının gösterdikleri yakın ilgi sayesinde hızla gelişmiş ve zengin bir repertuarla uzun süre devam etmiştir. Bu tiyatronun yönetim ve sanatçı kadrolarından başka, Türk tiyatrosunda ilk defa olarak oynanacak piyesleri seçmek üzere bir de edebi heyeti, Nafia Nazırı Raşit Paşa, Marif Nezareti Mektupçusu Halet Bey, Düyun-ı Umumiye Direktörü Ali Bey, Namık Kemal, Menapirzade Nuri Bey vardır. Namık Kemal, Ali Bey, Ahmet Mithat, Ebu Ziya Tevfik ve Şemsettin Sami gibi devrin tanınmış yazarlarının eserleri bu tiyatroda sahneye konuldukları gibi tanınmış Fransız, Alman, İngiliz tiyatro yazarlarının eserleri Batı'nın ünlü opera ve operetleri ile ilk Türk operaları olan Arif'in Hilesi, Levlebici Horhor ve Köse Kahya operaları da bu tiyatroda oynanmıştır. Ermeni aktörlerin şivelerini düzeltmek için Ali Bey tarafından diksiyon derslerinin de verildiği ve Türk tiyatro tarihinde mühim bir yeri olan bu tiyatronun, Ahmet Mithat'ın Çerkez Özdender adlı dramının imparatorluğun etnik unsurlarına hürriyet duygularını aşıladığı bahane edilerek, 1884'te 2. Abdülhamit tarafından yıktırılması, Türk seyircisini ciddi tiyatro eserlerinden mahrum bıraktı. Böylece 1908'e kadar tülahat tiyatroları Türk sahnelerinin tek hakimi haline geldiler. 1840'dan başlayarak Türk sahnesi böyle bir gelişme gösterirken, bu yeni türün gördüğü rağbet Türk yazarlarını da harekete geçirmiş ve çok kısa sayılabilecek bir süre içinde birçok tiyatro eserleri meydana getirilmiştir. İlk Türk piyesinin ne zaman ve kimin tarafından yazıldığı meselesi henüz tamamıyla aydınlanmış değildir. Kesin belgeler ele geçinceye kadar Abdülhak Hamid'in babası Hayrullah Efendi tarafından 1844'te yazıldığı tahmin edilen ve ancak 1939'da yayımlanan Türklük Dergisi 1939 sayı 8 sayfa 77-91 4 perdelik küçük bir dramın bu türdeki ilk deneme olarak kabulü gerekmektedir.